Ayrım 19. Ergenekon Savunması. Doğu Perinçek. İşçi Partisi darbelere karşı 40 yıldır en önde mücadele ediyor. İşçi Partisi'nin tarihi bir yönüyle Amerikancı darbelerle mücadele tarihidir. Burada yargılanan İşçi Partisi yöneticileri, Gladio'nun 12 Mart ve 12 Eylül darbelerinin işkence merkezlerinden, hapishanelerinden geçerek geliyorlar. Türkiye'de hiçbir siyasal akımın, hiçbir siyasal partinin darbelere karşı böyle kararlı ve tutarlı mücadele tarihi yoktur. Bu birikim, partimizin 1980'den sonra Gladio darbeciliğine karşı daha tecrübeli, daha etkili bir mücadele yürütmesini sağlamıştır. Türkiye'de 1971'den bu yana askeri darbe denklemi, askeri hiyerarşinin ABD emperyalizmiyle buluşmasıyla oluşur. ABD yöneticileri 12 Eylül darbesini yapanları bizim oğlanlar, Our Boys diye adlandırmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi Susurluk Komisyonu'nun 24 Aralık 1996 günü bilgime başvurması üzerine askeri darbe olasılığı konusundaki soruya şu cevabı vermiştim. Bugün Genelkurmay'a yurtsever ve Türkiye'nin Kurtuluş Savaşı geleneğine bağlı generallerin hakim olduğunu düşünebiliriz. Ama şöyle bir tehlike vardır. Bu sorunlar Susurluk olayında ortaya çıkan Çiller Özel Örgütü çözülmez ve askeriye bir müdahaleye itilirse, o müdahale süreci içinde bir takım ekonomik zorluklarla falan tekrar Amerika'ya kaymaları sağlanabilir. Bir askeri müdahale o bakımdan güvensizdir. Bunu bugünkü Genelkurmay yapsa bile o tür süreçler içine girme tehlikesi vardır. Bu bakımdan bizim bu kadar cansiperane, her şeyi göze alarak çabalarımızdan biri de tamamen bu kaygılar nedeniyledir. Yani Türkiye bir askeri müdahale tehlikesiyle karşı karşıya gelmesin. Bakın Cumhurbaşkanı da Süleyman Demirel bunu böyle saptamaktadır. Bu tehlikeyi önleyecek kuvvet de Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir ve sizin burada çok büyük sorumluluğunuz vardır ve burada partileri falan bırakalım, hangi partiye mensup olursak olalım, rejimi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin varlığını koruyalım 1. Türkiye'nin bağımsızlığını, güvenliğini koruyalım 2. Susurluk Komisyonu tutanakları 1. Kaynak Yayınları İstanbul Nisan 1997 sayfa 72. 28 Şubat 1997'den 2 ay önce Türkiye Büyük Millet Meclisi Susurluk Komisyonu'nda yaptığım bu açıklama, İşçi Partisi'nin darbeciliğe karşı halkçı tavrını yansıtır. Bu dava açısından da anlamlıdır. İddianamede yer alan parti belgeleri ve telefon görüşmelerimizde, İşçi Partisi yöneticilerinin kendi aralarındaki konuşmalara da yansıyan samimi görüşlerini yansıtmaktadır. Birkaç örnek verecek olursak, millet ordu işbirliği hiçbir zaman saray darbesi anlamını taşımamaktadır. İşçi Partisi Genel Başkanı'nın kuşatma nereden ve nasıl yarılır başlıklı açıklaması iddianame sayfa 72-92. Doğu Perinçek, darbe çok büyük yanlış. Ferit İlsever, darbe diye bir şey yok, söz konusu değil. Doğu Perinçek'le Ferit İlsever'in telefon görüşmesi 18 Şubat 2008 iddianame sayfa 1436. Doğu Perinçek, halkı örgütlemek istemeyen bütün umutları ordu olan adamlar. Ordu bunları kurtarınca bazı mevkilere getirecek olay maalesef bu. 7 Mart 2008 tarihli telefon görüşmesi iddianame sayfa 1511. Yine Bursa Gemlik'ten telefon eden bir çiftçi ile telefon görüşmemde askeri müdahaleye açık tavır alıyorum. 3 Şubat 2008 günlü telefon görüşmesi iddianame sayfa 1423. Aydınlık Genel Yayın Yönetmeni Dr. Serhan Bolluk ile telefon görüşmemde de orduya bel bağlayanlara ve darbeye karşı tutumumu açıklıyorum. İddianame sayfa 1424. Bulunan askeri belgeler gizli değil. İddia makamı parti genel merkezinde veya evimde yapılan aramada bulunan bazı askeri belgelerin gizli olduğunu söylemekte ve suç yüklemektedir. İddianame sayfa 122-124-1489. Bu belgeler 1998-1999 yılında Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi'nin aklama kararı vermesinden sonra bana geri verdiği belgeler, dava dosyasında belgelidir. Dayım emekli tümgeneral Turhan Olcaytun'un 2003 yılında vefat etmesi üzerine bana teslim edilen çeşitli kitap, yayın ve teksir notları. Çoğunun üzerinde Turhan Olcaytun'un adı ve imzası bulunmaktadır. Partimizin genel başkan yardımcısı 27 Mayıs devrimi önderlerinden eski tabi senatör, emekli kurmay albay Supi Karaman'ın vasiyetiyle parti kitaplığına gelen belgeler. Partimizin genel başkan yardımcısı emekli general Servet Cömert'e ait İstanbul Ulusal Strateji Merkezi USMER'de el konan belgeler. Bunlar yakın zamana kadar harp akademilerinde ders veren emekli general Cömert'e ait ders notları ve ekleridir. Harp akademilerinin ve Genelkurmay Askeri Tarih Araştırma Kurumları'nın kamuya açık yayınları. Mahkemece sorulduğu ve araştırıldığı zaman bu belgeleri bulundurmanın suç oluşturmadığı saptanacaktır. Kaldı ki ben Türkiye'nin milli savunması ve güvenliği konusunda duyarlı ve çözüm üreten İşçi Partisi'nin genel başkanıyım. Bu tür belgeleri kaynak olarak değerlendiriyorum. Bu konudaki son çalışmam olan Türk Ordusu'nda Strateji Sorunu 3 Genelkurmay Başkanı başlıklı kitabı mahkemeye sunuyorum. Fethullahçı Zaman Gazetesi'nin haberi nedeniyle orduyu tahkir iddiası hakkında takipsizlik kararı. Sanık Zekeriya Öztürk 15-12-2008 günü mahkemenize dilekçe vererek Genelkurmay'ın Doğu Perinçek için 1997 yılındaki suç duyurusunun araştırılmasını istemiştir. Genelkurmay'dan gelen cevapta Zaman Gazetesi'nde 28 Aralık 1996 günü yayımlanan bir haber üzerine suç duyurusunda bulunduğunu bildirmiş ve Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı'nın 4-3-1997 tarihli takipsizlik kararını yollamıştır. Genelkurmay Başkanlığı'nın 2 Şubat 2009 tarih AD Müş 3050-23-09-BA sayılı yazısı ve ekleri. İşçi Partisi vatan ve cumhuriyet savunmasında her zaman Türk ordusu ile birliktedir. İşçi Partisi Türk ordusunun birliği, halkla bağlarının sağlamlığı ve vatanı savunma yeteneği konusunda en duyarlı partidir. Türkiye'nin 1990 yılından sonra ancak silahla çözebileceği sorunlarla yüz yüze geldiğini saptayan ve buna uygun program ve siyasetler üreten tek parti İşçi Partisi'dir. Ordu içinde örgütlenmek ve darbecilik gibi iddialar bu nedenle de geçersizdir. Partimiz devletin yeniden yapılanması başlıklı ve 25 Kasım 1999 tarihli başkanlık kurulu kararıyla ordu konusundaki özenini ve siyasetlerini saptamış ve partiyi de bu yönde eğitmiştir. Dava dosyasında içeriğine bakılmadan Ergenekon belgesi olarak gösterilen bu parti merkez organ kararının bazı bölümlerini yukarıda sayfa 101-107 arasında sunmuştuk. O bölümlere bakılmasını diliyoruz. Ancak buraya ordu konusunda yukarıda aktarılmayan önemli bazı bölümleri dikkatinize arz ediyoruz. Dünya merkezlerinden bağımsız yaptırım gücü. Silahsız bir millet esir olur. Dahası bugün Türkiye ancak güçlü bir orduyla çözebileceği sorunlarla karşı karşıyadır. Türkiye'ye Kıbrıs üzerinden yapılan baskıların göğüslenmesi, Kuzey Irak'ta fiilen kurulan kukla Kürt devleti tezgahının bozulması, Batı destekli irtica ve bölücülükle iç savaş olasılıklarına hazır olmak ve benzeri bunu gerektiriyor. Ulusal devletin yeni dünya düzeni amaçlı uygulamalarla tehdit edildiği koşullarda Türk Silahlı Kuvvetlerini parçalamadan Türkiye'yi parçalayamazlar. Bu nedenle ordunun birliği ve dünya merkezlerinden bağımsız yaptırım gücü belirleyici önemdedir. Türkiye'nin bağımsızlık ve birliği bugün ordunun bağımsızlık ve birliğinde düğümleniyor. Artık savaşların topyekün karakter kazandığı çağımızda halk ile ordu arasındaki bağların pekiştirilmesi kuşkusuz güçlü ve birleşik bir ordunun temel şartıdır. Devletin yeniden yapılanması için 3 görev. Bu tahlilden hareketle başlıca şu görevler saptanabilir. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin dünya merkezlerinden bağımsız yaptırım gücünü geliştirmek ve pekiştirmek için Türkiye'nin başta insan bütün kaynaklarını değerlendirebilecek topyekün ulusal savunma kavramı ışığında bağımsız bir özel savaş, bağımsız bir ulusal istihbarat örgütlenmesi kurmak, ulusal savunma sanayisinin inşasına hız vermek, Türkiye'nin silah ithalinin kaynaklarını belli merkezlere bağımlılıktan kurtarmak ve çeşitlendirmek. Genelkurmay Başkanlığı Ulusal Güvenlik İlişkisi. Genelkurmay Başkanlığı yürütme faaliyeti içinde ulusal güvenliğin silahla sağlanmasından birinci derecede sorumlu komuta makamıdır. Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki herhangi bir yeniden yapılanma çalışmasının doğrudan Genelkurmay Başkanlığı'nın komutası altında olması tartışılmaz bir ilkedir ve kamu faaliyetinin ulusal amaca uygunluğu ve meşruluğu açısından da en temel güvencedir. Komuta zinciri dışındaki veya hiyerarşiyi zayıflatacak yapılanmalar, çıkış noktasında yurtsever amaçlarla açıklansa bile, ordunun ve Türkiye'nin birliğine zarar veren eğilimlere kapılma tehlikesini barındırırlar. Dünyanın çeşitli ülkelerindeki tecrübeler, komuta kademesinin denetimi altında yürütülmeyen denemelerin, ordu içinde ordu ve devlet içinde devlet gibi oluşumlara yol açtığını göstermiştir. İşçi Partisi Başkanlık Kurulu kararıyla özetlediği bu tutum ve siyasetleri son 200 yılın tarihinden süzüp çıkarmıştır. Türkiye 200 yıldır emperyalizme karşı savaşıyor. Dünyada böyle bir yakın geçmiş bir de Çin'de var. Tarihe tavır aslında bugüne tavırdır. İşçi Partisi vatan savunmasında Türk ordusunun içindedir, onun bir parçasıdır. İşçi Partisi devrim pratiklerinde de Türk ordusunun içindedir, onun bir parçasıdır. 1876'da kanuni esası ilan eden meşrutiyet hareketini Mithat Paşaları, Namık Kemalleri destekleyen bizim ordumuzdur. 1908'de Balkanlar'da Abdülhamit'e karşı dağa çıkan genç subaylar ve askerler bizim subaylarımız ve askerlerimizdir. 31 Mart 1909'da gerici kalkışmayı Rumeli'den gelip bastıran harekat ordusu bizim ordumuzdur. Balkanlar'da, Kafkaslar'da, Yemenler'de, Çanakkale'de, Doğu'da Erzurum ve Antep cephelerinde, Sakarya'da, Dumlupınar'da emperyalizme ve işgalciye karşı savaşan ordu hep bizim ordumuzdur. Vatan savunması yapılırken İstanbul'da padişahın dizinin dibinde oturan paşalar bizim paşalarımız değildir. Bizimkiler Anadolu'da Mustafa Kemal Paşa'nın kumandası altında savaşanlardır. Kuvayi inzibatiye bizden değildir, bizim düşmanımızdır. Cumhuriyet devriminin yaptırım gücü olan, gericiliğe göz açtırmayan Türk ordusu bizim ordumuzdur. 27 Mayıs devrimini gerçekleştiren ordu bizim ordumuzdur. 12 Mart ve 12 Eylül'lerde ABD planlarını alet olarak Gladio'nun darbelerini gerçekleştiren ABD'nin bizim oğlanları bizim değildir. Tuncay Güney'de o mülakatta İşçi Partisi'nin vatan savunmasında ABD müdahalesine ve NATO denetimine karşı ordumuzla birlikte olduğunu söylemek durumunda kalmıştır. Şöyle der örneğin, Doğu Perinçek, ordu içindeki ABD grubuna karşıdır. ÖHD, ÖKK onları sevmezdi mesela. JITEM'den hoşlanmazdı. Sayfa 29. Hedefte Türk ordusu ve İşçi Partisi var. Ergenekon iddianamesinde madde madde TSK düşmanlığı. Biz İşçi Partisi yöneticilerine yöneltilen ordu içinde faaliyet ve darbecilik gibi suçlamalar yalnız İşçi Partisi'ni hedef almıyor. Bu iddianamede dizginsiz bir Türk ordusu düşmanlığı vardır. Soruşturmanın ABD Başkanı Bush'un talimatıyla yürütüldüğünü gösteren en önemli kanıtlardan biri de budur. İddia sahiplerinin ordu düşmanlığının bütün kanıtlarını sıralamak için yüzlerce sayfa yazmak gerekir. Burada önemli bulduklarımızı madde madde sıralıyoruz. 1. Ergenekon demek, Türk Silahlı Kuvvetleri demektir. Sorgucu. Şimdi bu Ergenekon yapılanması Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içerisindeki yapılanma mı? Cevap. Zaten Ergenekon demek, TSK demek. İddianamenin temel dayanağı olan Tuncay Güney mülakatı sayfa 81. 2. Ergenekon'un merkezi 3 Genelkurmay Başkanı ve 3 Jandarma Genel Komutanı. Ergenekon'un çekirdek kadrosu Orgeneral Karadayı, Orgeneral Kıvrıkoğlu, Orgeneral Torumtay, Orgeneral Eşref Bitlis, Orgeneral Koman, Orgeneral Bitir, Orgeneral Erkaya, Tümgeneral Osman Özbek, Tuğgeneral Veli Küçük. Bunlar Karadayı, Kıvrıkoğlu, Veli Küçük, Eşref Bitlis, Teoman Koman Paşa, Rasim Betir Paşa, Osman Özbek bunların bir grup olduğunu söylüyorlar. Tuncay Güney mülakatı sayfa 29. Sorgucu. Çekirdek kadrosunu saydın 10-11 kişi. O kadroyu bir daha sayar mısın? Cevap. Çekirdek kadro olarak İsmail Hakkı Karadayı'nın, Necip Toruntay'ın, Teoman Koman Paşa'nın, Rasim Betir Paşa'nın, aynı şekilde Kara Kuvvetleri'nde Nejat Müldür'ün, Deniz Kuvvetleri'nde Güven Erkaya vardı. Tuncay Güney mülakatı sayfa 94. 3. Ergenekon'un 7 yönetim biriminden 5'inin başında askerler var. Ergenekon terör örgütünün yapılanması için de askeri yapılanmanın çok önemli yerinin bulunduğu, Ergenekon başkanlığına bağlı 7 gizli birimin 5 tanesinin başında asker bulunduğunun belirtilmesi ve bu bölümlerin başkanlıklarına komutanlık diye isim verilmesinden bu örgütlenmenin kurucularının ve önemli yöneticilerinin asker kökenli olduğunu göstermektedir. İddianame sayfa 117. 4. Ergenekon sivil ve askeri şahıslarca bizzat yönetiliyor. Örgütün homojen bir yapıda olduğu sivil ve askeri şahıslarca bizzat yönetildiği anlaşılmaktadır. İddianame sayfa 118. 5. Ergenekon Türk Silahlı Kuvvetleri içinde gizlice yapılandı. Ergenekon terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri'nde gizlice yapılandığı anlaşılmıştır. İddianamenin sonuç bölümü son sayfa. 6. Nihai olarak askeri şahısların yardımıyla hükümeti yıkmaya teşebbüs ettiler. Oluşacak gerginlik ortamından yararlanılarak nihai olarak askeri şahısların yardımıyla yönetimi değiştirmek amacıyla hükümeti yıkmaya teşebbüs ettikleri açıkça anlaşılmıştır. İddianame sonuç sayfa 2455. 7. Orgeneral İlker Başbuğ'un katıldığı ATO'daki devrim yasalarının 80. yılı panelinde yeni bir oluşumun kurulduğu duyuruldu. İşçi Partisi çağrısı ile düzenlenen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti eski Cumhurbaşkanı Denktaş'a destek amacıyla yürüyüş ve daha sonra yürüyüşçüler Ankara Ticaret Odası'nda düzenlenen ADD eş güdümünde 40 kuruluşun ortak düzenlediği devrim yasalarının 80. yıl dönümü paneline katılıyor. ADD Genel Sekreteri Kutlu Aydoğan'ın yönettiği panele İlker Başbuğ, Özden Örnek, Aytaç Yalman, Şener Eruygur, Şükrü Sarıışık gibi üst düzey askerler ve eşleri katıldı. ADD Başkanı Ertuğrul Kazancı panel sonrasında Ulusal Uyanış Birlikteliğe çağrı bildirgesi okuyarak yeni bir oluşum kurulduğunu duyuruyor. İddianame sayfa 1488. 8. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kıvrıkoğlu Orgeneral Özkök'e suikast düzenletti. Kara Kuvvetleri Komutanı iken Siirt'te öldürülmeye çalışan Hilmi Özkök'ün başarılı olması istenmiyordu. Kıvrıkoğlu ve ekibinin emriyle Siirt'te birlik denetlemeleri sırasında helikopterlere bir gün öncesinden parça sökülerek sabotaj yapılan. Bu olayı takip eden özel kuvvetler personeli Hilmi Özkök gibi ordu içerisinde para yemeyen ve temiz bir komutanın varlığının istenmesi sebebiyle bu birim tarafından korumaya alınmıştır. Helikopterlere yapılan sabotajı tim personeli tespit etti ve komutanı çekerek diğer helikopterleri binmesini sağladı. İddianame sayfa 653. 9. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kıvrıkoğlu 30 milyon dolar rüşvet aldılar ve paylaştılar. Yaşar Büyükanıt, ordu içerisinde yapılan Tafix'te Aziz Yıldırım'ın şirketine ihale vererek 90 milyonluk işi 150 milyon dolara yaptırmış, aradaki 60 milyon doları da Aziz Yıldırım ile paylaşmıştır. Bu durum Kıvrıkoğlu tarafından biliniyordu, kendisinin de bu işte payı vardı. İddianame sayfa 654. 10. Patlayıcılar, suikast silahları, el bombaları Türk Silahlı Kuvvetlerinden temin ediliyor. örgütün eylem ve fiillerinde kullanılmak için lazım olan patlayıcı maddeler, suikast silahları ile el bombalarının yine askeri yapılanma içinde bulunan örgüt üyelerince rahatlıkla temin edilebildiği de anlaşılmaktadır. İddianame sayfa 121. 11. Genelkurmay Öcalan ile sürekli görüşüyordu ve Öcalan'ın şartlarını kabul etti. Tuncay Güney'in bu iddiaları ile ilgili araştırması yapılabilecek konularda araştırmalar yapılmış ve elde edilen sonuçlar Tuncay Güney'in doğruluğunu göstermiştir. İddianame sayfa 278. Veli Küçük, Doğu Perinçek ve Bölücübaşı Abdullah Öcalan'ın avukatı Doğan Erbaş'ın aralarında yapmış oldukları toplantıda Abdullah Öcalan'ın şartları arasında sayılan Avrupa'dan barış heyetleri gelmesi ve bunların kabul edilmesi, Kuzey Irak'tan bir kısım gerillanın itirafçı olarak geleceğini ve bunlara göz yumularak köylerine dönmelerini, yurt dışında teröre, silahlı propagandaya karışmamış öbür gönüllülerin Türkiye'ye barış gönüllüleri adı altında teslim olacakları şeklinde beyanda bulunması üzerine, Abdullah Öcalan'ın avukatı Doğan Erbaş, Veli Küçük ve Doğu Perinçek'in kendi aralarında alınan kararlarının hepsinin birebir uygulandığı anlaşılmaktadır. İddianame sayfa 279. 12. Subaylar PKK'ya 6.000 silah verdi. JİTEM subaylarıyla silahlardan 12.000 adedinin Barzani'ye, 12.000 adedinin Talabani'ye verildiğini, ancak Kosret Resul'ün kendilerine 6.000 adet silah verildiğini söyleyerek Tamer hep bize böyle şeyler yapıyor dediğini, geriye kalan 6.000 silahın ise Talabani'nin adamları ve binbaşı Tamer ve diğer subayların Kale Dizar denilen Komünist Parti binasındaki PKK'lı Cemil Bayık'a teslim ettiklerini, Cemil Bayık'ın bu silahların Doğu Perinçek'in organizesinde yani üst kadro içinde junta hareketinden geldiğini bildiğini, iddianame sayfa 297. 13. Kırıkkale MKE silah fabrikasını Türk ordusunun generalleri havaya uçurdu. MKE Kırıkkale silah fabrikasını General Veli Küçük havaya uçurttu. Böylece Kuzey Irak'a ve Azerbaycan'a yolladığı silahların ortaya çıkmasını önledi. Sabotajın suçunu Orgeneral Çevik bir grubunun üzerine yıktı. İddianame sayfa 1525, Tuncay Güney mülakatı sayfa 120. 14. Komutanlardan bir grup PKK'ya silah sattı, uyuşturucu trafiğini birlikte yürüttü. Öcalan yakalanmasaydı Türk Silahlı Kuvvetleri içinde büyük sorun çıkacaktı. Çünkü komutanlardan bir grup PKK'ya silah sattı, uyuşturucu trafiğini birlikte yürüttü. İddianame sayfa 283. 15. Karargah evleri yapılanması ile Türk Silahlı Kuvvetleri içinde gizli örgütlenme var. Örgütün en çok önem verdiği ve sızmaya çalıştığı kurumlardan birisinin Türk Silahlı Kuvvetleri olduğu, bu nedenle halen gizli bir şekilde faaliyetlerini sürdürdüğü, hatta bu faaliyetlerini karargah evleri şeklinde adlandırarak özellikle harp okullarında bulunan subaylar ve öğrencilerle ilgilendikleri, halen görevde olan bazı TSK mensupları ile ilişki içerisinde oldukları, bu ilişkileri örgütün farklı amaç ve hedefleri için kullandıkları anlaşılmıştır. İddianame sayfa 117. Çok gizli ibareli ve Genelkurmay Başkanlığı'na gönderilen karargah evleriyle alakalı MİT Müsteşarlığı'nın yazısının İşçi Partisi Genel Merkezi'nde Doğu Perinçek'in odasında bulunması da Ergenekon terör örgütünün TSK içinde gizli yapılanmasını sürdürdüğünü ve raporun İşçi Partisi'nden çıkması da örgütün TSK içinde çok önemli mevkilere kadar sızdığını göstermektedir. İddianame sayfa 121. 16. Eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı'nın Doğu Perinçek'e telefonla kutlaması suç delili. İşçi Partisi'nde bulunan dokümanlar arasında eski Genelkurmay Başkanlarından İsmail Hakkı Karadayı ile telefon görüşmesi 10 Eylül 2002 başlıklı yazıda İsmail Hakkı Karadayı'nın araması, çalışmalarından dolayı takdir etmesi, ABD'nin Tayyip Erdoğan ve Baykal'ı hükümet projesi hakkında konuşmalar yapmaları. İddianame sayfa 1419. Emniyet sorgusunda Doğu Perinçek'e sorulan komutan ve subaylar sanıklar dışında. Emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı sayfa 29. Emekli Orgeneral Hüseyin Kıvrıkoğlu sayfa 34. Emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt sayfa 69. Emekli Orgeneral Çevik 1 sayfa 34. Emekli Orgeneral Necati Özgen sayfa 34. Emekli Orgeneral Şener Er Uygur sayfa 41. Emekli Orgeneral Hurşit Tolon sayfa 29-41. Emekli Kor General Hasan Kundakçı sayfa 20. Emekli Tümgeneral Doğu Silahçıoğlu sayfa 41-60. Emekli Tuğgeneral Levent Ersöz sayfa 60. Emekli Kurmay Albay Cemalettin Korkut sayfa 54. Görevli Yarbay Mustafa sayfa 37. Emekli Yarbay Bahadır Berk sayfa 22. Emekli Binbaşı Erol Bilbilik sayfa 18. Emekli Binbaşı Erol Mütercimler sayfa 18. Harp Akademilerinde Albay Cengiz Köylü sayfa 63. Albay Yavuz Göker sayfa 63. Albay Turan Toker sayfa 63. Albay Sinan Kesici sayfa 63. Fırat Kaymakçıoğlu sayfa 63. Hasan Günay Aktaş sayfa 63. Osman Şen sayfa 63. Mahmut Melih Başdemir sayfa 63, Turan sayfa 63, Kemal sayfa 63, Selim Özmen sayfa 63, Rıza Okur sayfa 63, Destek Çağlayan sayfa 63, Hava Harp Okulu Binbaşı Bülent sayfa 63, Öğrenciler Ozan Nizam sayfa 63, Gökhan Gülsel sayfa 63, Cihan Akgöl sayfa 63, Alper Orhan sayfa 63, Emre Yılmaz sayfa 63, Çağdaş Doğan sayfa 63, Onur Sönmez sayfa 63, İbrahim Polat sayfa 63. 19. ayrımın sonu. Sayfa 261.